Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Aziz kardeşler, Allah'ın insanlığa rahmet olarak gönderdiği sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rahmetliği bir ilacın ilaç olması gibidir. İlaç eczanede kimsenin şifası değildir. Eve getirildikten sonra da ilaç şifa değildir. İlaç mideye değdiği zaman şifadır. Merhem yaranın üstünde şifadır. Dalında bir çiçek kimsenin karnına şifa olarak inmez. Peygamber Efendimizin rahmetellil alemin olması, o rahmetliğini yaşatacağı Kur'an'ı ve sözleri insanların akıllarına, ruhlarına sindiği zamandır. O bir şey konuşmuş, konuştuğu şey kulağa girmişse, kulak onu benimsemiş, beyne yerleşmişse, onun için rahmet olmuştur. Onun rahmetellil alemin olması, güneşin ışık saçması gibidir. Kazılmış tarlaya, tohumu atılmış tarlaya güneş enerjidir. Ama kazılmamış, tohumlanmamış tarlaya güneş beladır, sadece daha fazla kurumasına sebep olur toprağın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece gönderilmiş bulunduğu için, işte peygamber olarak o 500 filan yılda gönderildi. Bu demektir ki o günden sonra yaşayan herkes onun rahmetinden dolayı cennete girecek. Böyle bir şey diyemez kimse. O ilaç gibidir. Alıp kaşıkla ağzına koyana şifadır. O güneş gibidir. Hazırlanmış, ekilmiş tarlada enerji olur. Oradaki tohum filiz olur, meyve olur, hayat olur. Peygamber aleyhisselam Efendimiz rahmetellil alemin, bütün alemlere, sadece insanlara değil bütün alemlere rahmettir. Doğru, bana rahmet et diyene rahmettir. O durduğu yerde rahmet değildir. Alındığı yerde rahmettir. Davet edildiği yerde rahmettir. Öbür türlü dedesine de faydası olmadı, amcasına da faydası olmadı. Durduğu yerde rahmet olsaydı o, ona hizmet eden amcasına bile bir faydası olurdu en azından. O da olmadı. Bunun için biz Müslüman olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın onu gönderme sebebi olan alemleri rahmetiyle kuşatmasından payımıza neler istifade ettik, bunu düşünmemiz lazım. O bir güneştir, doğru. Tarlam kazılı mıdır? Benim tohumum atılmış mıdır? Ben suladım mı tarlamı ki onun güneşinin ışıkları saçıldığı zaman benim tohumum o ışıktan istifade ederek filiz olsun? Biz Peygamber aleyhisselam Efendimiz'den ne kadar istifade ettiğimizi kendimiz kollamak zorundayız. O güneş gibi ışığını saçtıktan sonra gidip kimin bu ışıktan istifade ettiğini kontrol etmiyor artık. Bunun yolu da kardeşler, onun getirdiği Kur'an'dır. Onun hadis dediğimiz nasihatleridir. Bir Müslüman olarak biz Müslümanlığımızı, ahlakımızı, sosyal ilişkilerimizi, aile düzenimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine göre ayarlarsak, evdeki ev düzenimizi, çocuklarımızla ilişkilerimizi, ebeveynle ilişkimizi, eşler olarak birbirimizle ilişkilerimizi, peygamberimin mirası olan ve bana nasihatleri olan hadisi şeriflere göre ayarlarsak eğer, onun rahmetiyle nurlanmış, o rahmetten dolayı herkesin melekleştiği bir evde yaşamış olurum. Eğer benim evimde 10 seçenekten bir tanesi dahi onun filan hadisine göre, filan nasihatine göre değilse, rahmetini bize nasıl tecelli ettirsin? Bir ailenin ilk kuruluş aşaması olan kız bakmaktan, gelin bakmaktan, gelin adayı görmekten vesaireden başlayarak düğün yapmaya, ev düzeni kurmaya varıncaya kadar onun hadislerine, onun nasihatlerine göre yürütülmemiş bir işlemden sonra ne hakla onun rahmetiyle kuşatılmış bir evde yaşama hakkı görürüz kendimizde? İlaç ona ait değil. Enerji onun enerjisi değil. Rahmet onun rahmeti nasıl olsun? İrmikten yapılır bir tatlı için pirinç kullanmışsın sen. Aynı tatlıyı nasıl bulacaksın? Zamanında kendi doğurdukları çocukları dahi diri diri toprağa gömecek kadar gaddar, kaba ve hain, insanlıktan uzaklaşmış, birbirlerinin katili, babalarının hanımlarıyla evlenecek kadar ahlaksız insanlar, onun sözlerini duyduktan, peki ya Resulallah, tamam ya Resulallah dedikten sonra, melekleri imrendirecek kadar ahlaklı, nazik insanlar olmadılar mı? Onu öldürmek için gidenler, onun sözlerini duyunca, o sözlerden etkilenerek, daha sonra Ömer olmadılar mı? Demek ki onun sözleri kulaktan girip kalbe yerleştikten sonra en ahlaksız, en gaddar insandan bile en merhametli, en nazif, en latif insanı çıkaracak kadar güçlü bir enerjiye ve rahmet kaynağına sahiptir. Kardeşler, Peygamber aleyhisselam efendimizin hadisi şeriflerini bilmek, Allah'ın rahmet sebebi olarak gönderdiği o rahmetin kavanozuna kaşık salmaktır. Ne kadar peygamber hadisi biliyorsan, ne kadar peygamber nasihati biliyorsan, sen o kadar Allah'ın açtığı rahmet kapısından gireceksin demektir. Nasıl oturacağımızı, nasıl konuşacağımızı, nasıl güleceğimizi, nasıl yiyeceğimizi, nasıl yürüyeceğimizi, nasıl selam vereceğimizi öğreterek gitmiş bir peygamberi biz kendi dilinden, kendi tavsiyelerinden öğrenirsek eğer, onun yaptığı gibi yapmakla, onun nasihatlerine, tavsiyelerine uymakla kendimiz kazanmış oluruz. Yoksa o bir güneş gibi ışıklarını saçmış, binlerce, 18 bin aleme yetecek kadar rahmet saçmaktadır o. O 18 bin alemin rahmetidir, rahmet kaynağıdır. Biz kendimizi test edeceğiz. Ne kadar peygambere göre oturmak biliyorum, konuşmak peygambere göre nasıl olur, bunu test etmek zorundayım ben. Kazanan da biz, kaybeden de biz oluruz. Onun kaybedeceği veya kazanacağı hiçbir şey yoktur. onu seveceği Allah sevmiştir zaten. O yükseleceği yerlere yükselmiştir. Biz onun peşinden koşmak, eteklerine tutunmak, acaba ne demiştir diye tek bir harf de olsa ondan öğrenmek için gayret etmek, gecemizi gündüzümüzü feda etmek zorundayız. Kardeşler, bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken bir, Allah adına konuşmuştur. O bir baba nasihati, o bir büyük nasihati söylememiştir. Söylediği sözler Allah'ın kullarıma söyle dediği şeylerdir. Hadis dinlemek demek, peygamber sözü dinlemek demek, Allah'ın elçisine söylettiği şeyleri dinlemek demektir. Hadis-i şeriflere böyle bakacağız. İki, hadis-i şerifler, yani Peygamber aleyhisselam efendimizin sözleri, asla fazla veya az değildir. Ne anlatmak istiyorsa tam o yetecek kadardır. Bir kaşık yemekten sonra dediyse bir kaşık yemekten sonra yeter sana. Peygamber aleyhisselamın sözlerini bu şekilde bakacağız. 3. Benim peygamberim sözü geri çevrilebilir bir peygamber değildir. Ne dediyse alternatifsiz şey söylemiştir o. Bizim büyüklerimizden birisi şöyle bir söz söyler, öbür büyük de öbür türlü söyler, beğendiğimizi alırız. Peygamberim öyle değil. O tek sözü söylemiştir. Ne kadar dediyse o kadar. Eğer namazdan sonra 33 defa Subhanallah de dediyse sana, sen çok iyi olsun diye 34 desen çizgi dışında kalmış olursun. O dediği kadar olacak. Ne 32 olacak ne 34 olacak. Çünkü o 33 dediyse öyle dedirtildiği için demiştir onu. Onu dedirten Allah. Bir fazla yapamazsın. Bir az yapamazsın. Ha bir fazla yapmışsın, ha bir az yapmışsın. Peygamberimin sözü tartışmak için değildir. Beğenmek için değildir. Çok güzel demek için değildir. Peygamber sözü dinlendikten sonra çok güzel sözlerdi denmez. Çok güzeldi, beğendiğini gösteriyor senin. Beğenme beğenmeme hakkın yok ki, sen Müslümansın. Sen ona iman ettin. Sen Allah'ın Resulüsün dedin. Allah'ın Resulü olduktan sonra neyin var çıkar getir bakalım diyemezsin ki. Ne dediyse en doğruyu söyleyeceğine iman ettin demektir. Bunun için kardeşler, eğer içimizde bir kabalık, bir katılık ve Allah'ın dinine karşı bir soğukluk, imandan tat alamamak gibi bir sıkıntı hissediyorsak, bu ışığını saçmış, feyiz ve bereket dağıtan bu güneşe karşı pencerelerimizin kapalı olmasındandır. Kendimizi o enerji kaynağına karşı uzak tutuşumuzdandır. Acilen ruhlarımızın rahatlaması için, imanımızın güçlenmesi için acilen Peygamber aleyhisselam efendimizin o rahmeten lil alemin olarak söylediği sözlerine dönmemiz, yuvalarımızı, oturduğumuz kalktığımız meclislerimizi Peygamber aleyhisselam efendimizle oturan, onunla kalkan, onunla gören, onunla konuşan, onunla duyan sözlerin konuşulduğu meclislere döndürmek zorundayız. Bugün kardeşler, annelerimizin kulaklarımızdaki ninnisinden daha tatlı, kovandan sızılmış baldan daha tatlı sözlerinden bir demet burada okuyacağız. Ama bir şartla, bunları çok güzel sözler olarak dinlemeyeceğiz. Cennete girmem için Allah'ın bana yol göstermek üzere gönderdiği peygamberinin sözleri olarak dinleyeceğiz. Bu kapıdan çıkarken bu denen şeyleri yapmaya karar vermiş olarak dinleyeceğiz. Beğenip beğenmemek için değil, hemen yapmaya çalışmak, gayret etmek için dinleyerek gideceğiz. Sonra göreceğiz ki gerçekten ne söylediyse %100 tam benim için gerekli şeylermiş. Fazlası yok, eksiği yok şeyler söylemiş. Şimdi biz bugün sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam'dan 7 hadis dinleyeceğiz. 7 ayrı konuda o çocuk katili, çocuklarını öldüren, içkici, alkolik, sarhoş, katil, hırsız, yol kesen, asırlarca birbirleriyle kavga eden bedevileri yola getirdiği sözleri konuşacağız burada. O medeniyet görmemiş insanlardan, annelerinin ikizlerinle evlenmekte cüret görmeyen ahlak zafiyeti içerisindeki o insanlarla biz ibret alıp onları 23 senede meleklerin bile imreneceği insanlar haline nasıl getirmiş peygamber? Hangi sözleri kullanmış? Örnek olarak bunu göreceğiz. Ve şuna inanacağız ki evlilik çağına geldiği halde hala edep kıtlığı çeken, hala anne kimdir baba kimdir anlamayan bir çocukla aynı sofraya oturuyorsak, biz zamanında kulağına bu sözleri küpe etseydik şimdi bu sıkıntıyı çekmeyecektik, bu derdimizi anlayacağız. Biz bir dernekte, bir düğünde birbirimizi üzecek kabalıklar yapıyorsak, birbirimizin sandalyesine göz koyuyorsak, zamanında bu terbiyeyi görmediğimizden dolayı şimdi bu sıkıntıyı çektiğimizi anlayacağız. Ama inşallah bunları öğrendikten sonraki halimiz bundan önceki halimizden kesinlikle farklı olacak Allah'ın izniyle. Muazzam bir şifa kaynağı, bir bal deryası olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisi şerifini imanımıza takviye edip bugün buradan ayrılacağız Allah'ın izniyle. Birinci hadisi şerifimiz kardeşler, sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimizin ümmetine nasihatlerinden bir tanesini şimdi hep beraber dinleyelim ve kendimize pay çıkaralım. Cabir bin Abdullah el-Ensari radıyallahu anh diyor ki, bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki, ben farz namazları kılar, oruç tutar ve helali helal, haramı haram kabul edip bundan fazla bir şey yapmasam cennete girer miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona evet diye cevap verdi. Hepimiz için sormuş bu sahabi. Herkes adına sormuş. Sorusu ne? Ben Allah'ın helal dediğine helal dedim. Haram dediğinden de kaçtım. Cennete girer miyim? Girersin. Hoca olmam şart mı? Değil. Hafız olmam? Değil. Hacı olmam? Değil. Ne şart? Allah neye helal dediyse onu helal bileceksin. Neye haram dediyse ona bulaşmamış olacaksın. Namaz da kıldın, oruç da tuttun. Zenginsen hacca gideceksin. Zenginsen zekat vereceksin. Cennetlik misin? Cennetlikim. Yeter ki Allah'ın haramlarından bir haram senin kursağından girmemiş olsun. Gözün haramlardan bir haramla kirlenmiş olmasın. Kulağın haramlardan bir harama ses açmış olmasın. Elin haramlardan bir harama tutmuş olmasın. Ayağın harama giden bir suç işlemiş olmasın. Haramı haram, helali helal bilen, namaz kılan, oruç tutan cennete girecek mi? Girecek. Nereden bildik? Cennetin sahibinin gönderdiği elçiden öğrendik. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bu hadisi şerif Müslümanlığı herkesin elinde tutabileceği kadar kolaylaştırıyor mu, zorlaştırıyor mu? Şu kadar zikir yapacaksın demiyor. Şu kadar cami yaptıracaksın demiyor. O kadar zikir yapanlar, o kadar camiye gidenler ne yapıyorlar? Cennete girdikten sonraki yatırımlarını devam ettiriyorlar. O ayrı bir şey. Cennete girmek var. Oranın da boğaza yakın yerleri var. Oranın da yazlık bölgeleri var. Tabii, tabii. Orada da denize açık yerler var. Havz-ı Kevser'in etrafı var. Elbette Hazreti Ömer'in akrabalarından biri gibi yanında oturmayacaksın. Sana böyle şehrin girişinde filan verecekler yerini. Ömer'e yakın istiyorsan Ömer gibi cihad edeceksin. Ama cennete girmenin şartı bu kadar. La ilahe illallah. La ilahe illallah ne demek? Haramsa haram, helalse helal. Namaz, oruç bitti. Cennet bu. İkinci hadisi şerifini sevgili Peygamber aleyhisselam efendimizin okuyoruz. Ebu Hureyre, Peygamber efendimizin hadislerini dinlemiş olan sahabeden birisi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendisini doğrudan ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi, kişinin iyi Müslüman oluşundandır. Bir dakika. Demek ki iyi Müslüman olduğuna göre birisi, iyi olmayan Müslüman da varmış. Nereden anladık? Müslümanın iyisinden söz ediyor. Birinci sınıf Müslümandan söz ediyor. Demek ki, o onu niye boşadı? O onu boşarken ne dedi? O ortağından nasıl ayrıldı? O babasına ne dedi? Onun bunun işini soruşturma savcısı gibi kovuşturan ikinci sınıf Müslüman. Birinci sınıf Müslüman kim? Çoluk çocuğunun rızkıyla meşgul. Cennete girmek diye bir derdi var. Onun bunun işiyle uğraşmayan adam. Bu birinci sınıf Müslüman. Bu birinci sınıf Müslüman. Mahallesindeki dul kadınla ilgilenir ama o dul kadın niye dul kaldı o işle uğraşmaz. Biri sevap işi, biri dedikodu işi. Müslüman kendi derdiyle, çoluk çocuğuyla uğraşır, ahiretini dert eder, o birinci sınıf Müslüman. Böyle Müslüman istiyor Peygamber aleyhisselam Efendimiz. Eğer üç Müslüman bir aile sohbetinde bir araya geliyor, 2 saat oturuyorlar da, bu 2 saatlik oturma içerisinde %100 onları ilgilendirmeyen 1000 konu konuşuyorlarsa ikinci sınıf Müslümandır onlar. Gavur olmaz elbette. Gavurluk başka bir şey. Ne dedik biraz önce? Gavur olmak için daha ağır şart. Cennete girmenin şartı çok kolay. Ama iyi Müslüman, kaliteli Müslüman, ashab-ı kiramın gittiği yoldan giden Müslüman, onun bunun işiyle uğraşmayan, dedikoduyla ilgilenmeyen Müslümandır. Seviyeli Müslümandır. Üçüncü hadisi şerifi görüyoruz. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din kolaylıktır. Dini aşmak isteyen kimse ona yenik düşer. O halde orta yolu tutunuz. En iyiyi yapmaya çalışınız. O zaman size müjdeler olsun. Günün başlangıcından, sonundan ve bir miktarda geceden faydalanınız. Orta yolu tutunuz. Amellerinizi mükemmelleştirmeye ve Allah'a yakın olmaya gayret ediniz. Sabahleyin, öğle ile akşam arası çalışınız. Bir parça da geceden faydalanınız. Aman acelesiz gidin, telaşsız gidin ki menzilinize varacağınız hedefe ulaşasınız. Baldan tatlı mı bu söz? Billahi tatlı. Annen 2 aylıkken seni sallarken yaptığı ninniden daha tatlı mı? Billahi daha tatlı. Ne diyor? Sen dinden daha kaliteli olmaya kalkma. Allah'ın sana dediği kadar ol. Dini aşmaya çalışırsan daha iyi, Allah'tan daha iyi, peygamberden daha iyi Müslüman olmaya kalkarsan altında kalırsın. Ebu Bekir'den iyi Müslüman olmaya kalkma. Acele de etme. Orta yolu tut, acele etme. Sabah yapamadın, öğle vakti yapmaya çalış. Öğlende de yetme. Akşam yap kardeşim. Ya akşam değil, gece kalk tamamla. Her vakti kullan, her fırsatı kullan. Ama tepelenip durma. mükemmel bir adam istiyorsun. Bir yaz camiye gittikten sonra oluşmasını istiyorsun ama. İstediğin 50 yaşındaki olgun ahlaklı bir adam istiyorsun. Bunu çocuğun bir ayda yapmasını istiyorsun. Acele etme. Bu kimin nasihati? Peygamber nasihati. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dördüncü hadisi şerifini görüyoruz. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, ürkütmeyiniz. Kimden emir? Peygamberden. Kolaylaştır kardeşim. Kolaylaştır demek dinden taviz ver demek değil. Kolaydan başla demek. Çocuğu namaza mı alıştıracaksın? Sabah namazından niye başlıyorsun ya? Akşam namazı namaz değil mi? 7 yaşında çocuğu sabah namazına niye kaldırıyorsun? Kolaydan başla. Kur'an ezberleteceksin. Ya bir satırlık sureler var. Niye sen Bakara suresinden başladın? Kötü hayattan vazgeçtin. Ya hemen tarikata girme kardeşim. Dur ya. Önce gusül abdesti al. Şöyle gusül abdestiyle 6 ay bir dolaş bakalım. Dur. Dur. Kavak gibi büyüme, tek baltalık ömrün olur. Şöyle çınar gibi büyü ki destereyle bile kesmesinler seni. Bizim vazifemiz müjdelemektir. Cehennem de var Kur'an'da, cennet de var. Önce cennetten anlat, şöyle bir dinleyelim bakalım. Sevdir. Namaz kılarsan Allah seni cennete daha kolay koyar de. Namaz kılmayan Allah yakıyor, haberin olsun diye. Ateşçi baba yapma Allah Teala'yı. Sevdir. Sevginin gücü nefretin ve dayağın gücünden yüksek. Kim söylüyor bunları? Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Bu sözleri duyan insan katilleri, evlat katilleri, meleklerden daha yumuşak insanlar oldular işte. Beşinci hadisi şerifi bakıyoruz. Cerir İbni Abdillah radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim demiştir. Yumuşak davranamayan kimse bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır. 3 çocuğun var, üçünden de hayır mı görmedin? Sen dur. Bu hayırlardan niye mahrum olduğunu söylüyor sana peygamber. Sen yumuşak davranmayan bir babasın ondan. Sen yumuşak davranmayan kuralcı bir annesin ondan. Çünkü peygamber ne dedi? Aleyhisselam, yumuşak davranmayan hayırlardan mahrum olur. Hep seni zıtlıklar bulur. Hep komşununkiler iyi, seninkiler kötü olur. Çünkü sen sert bir kayasın, her şey sana çarpar. Her şeyin sana çarptığını zannediyorsun. Yumuşak olsaydın sana çarpıldığını da anlamayacaktın zaten. Yumuşaklık Allah'ın kapısını sertlikten daha fazla açıyor. Ne yapıyor kardeşler peygamberimiz? Müslüman yetiştiriyor, Müslüman. İnsan yetiştiriyor. Ebu Bekir bu sözlerle Ebu Bekir oldu. Ömer bu sözlerle Ömer oldu. Onlar da cahiliye çocuğuydular. Onlar da kaba saba insanların arasında büyümüşlerdi. Nasıl adam oldular ama? Bu sözleri dinlediler. Bu sözleri kulak ardı etmediler. Adam oldular. Altıncı hadisi şerifi okuyoruz. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kuvvetli mümin Allah katında zayıf müminden daha hayırlı ve daha sevimlidir. Bununla beraber her ikisinde de hayır vardır. Sen sana yararlı olan şeyi elde etmeye çalış. Allah'tan yardım dile ve asla zavallı halde kalma. Başına bir şey gelirse, şöyle yapsaydım böyle olurdu diye hayıflanıp durma. Allah'ın takdiri bu, o ne dilerse yapar de. Zira Eğer böyle yapsaydım sözü, şeytanı memnun edecek işlerin kapısını açar. Subhanallah. Baldan tatlı dedim ama, bu daha tatlı bir şeyden daha tatlı. Nasihatine bir, müminin hepsi güzel. Her mümin cennete gidecek. Ama kuvvetli mümini daha çok seviyor Allah. Her mümin cennete gidecek. Ama bastonsuz yürüyen ihtiyar daha değerli. Her mümin cennete girecek. Ama 30 yaşına gelmeden prostat ameliyatı olmayan mümin daha iyi. Sağlığına bakan mümin daha iyi. Her mümin cennete gidecek. Ama cebi para dolu mümin, güçlü mümin daha kuvvetli, daha değerli Allah katında. Her şeyde güçlü olacaksın. Ayşe annemiz radıyallahu anh'ın zamanında 3-4 tane genci penceresinden görmüş. Gençler sokakta yıkılacak gibi duruyorlar. Öyle ayakta zor dur. Birbirine tutunup gidiyorlar. Zannetmiş ki bunları birileri dövdü. Yanındakine sormuş, bu delikanlılara ne oldu, niye böyle yıkılacak gibi duruyorlar? Demişler ki siz onları tanımıyorsunuz. Ayşe annemize anlatıyorlar şimdi. Onlar çok ibadet eden gençlerdir. Şimdi kim bilir sabaha kadar namaz kıldılar, yorgunluktan ayakta duramıyorlar. O da elhamdülillah bugünleri de gördük filan dememiş. Bakın ne demiş. Allah Ömer'e rahmet etsin demiş. Yürüdü mü toprağa sallanıyor zannederdim demiş. Vurdu mu bir defa vururdu, vurduğu yer giderdi. Konuştu mu kimse ona cevap veremezdi diyor. Ayşe annemiz kimden hoşlanıyor? Pencereden bağırıp hakkını arayandan değil. Bir kere konuşandan arıyor. Bir kere konuştu mu ona cevap vermiyor kimse daha. Son sözü söylüyor çünkü. Pat küt pat küt vurana değil. Vurma. Vurdun mu ikincisi gerekmeyecek şekilde vur. Öyle istiyor. Yürürken de sanki tank yürüyor gibi olsun senin ayaklarının altındaki toprak. Ayşe annemiz böyle hoşlanıyormuş. Niye? Çünkü onun kocası, bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Kuvvetli mümin zayıf müminden hayırlıdır. Bunun için camiye giderken namazı kaçıracak olsam bile koşmak mekruhtur. Neden? Müslüman perişan görüntülü olmasın diye. Zayıf mümin olmayacaksın. İki, zavallı halde görmeyecek seni Allah. Aciz durumda olmayacaksın. İçin kan ağlayacak, çaktırmayacaksın. Dertlerini sayıp dökmeyeceksin. Güçlü görüneceksin. 3 gün sonra ameliyat olacağın halde bile insanlar seni turp gibi zannetsinler. Mızlanmak imanını zayıflatıyor seni. Sonra her işi yaptığın halde yine başına bela gelirse keşke deyip durma diyor Efendimiz Aleyhisselam. Keşke demek hiçbir şey değiştirmeyecek ama şeytan senin moralini kıracak. 30 sene olmuş sen o daireyi alalı. Taksiti bir deli de 25 sene olmuş. Hala diyorsun ki keşke bu mahalleden almasaydık. Lan o mahallede doğup büyüyenler askere gitti, çocuklar oldu, sen evi aldıktan sonra hala bu mahalleden keşke almasaydık. Ne yapıyor şeytan seni? 25 sene önce kapanması gereken bir hasretle yaşatıyor hala. Sen cihada vakit bulamazsın. Sen çocuk eğitmeye vakit bulamazsın. Sen namazda oturmuş bir kafayla namaz kılamazsın. Sen dertli bir insansın. Zanneden de depremde binan yıkıldı zanneder. Ha 25 sene önce öbür sokaktan alacaktın. Paran yetmedi bu sokaktan aldın. Hala bitmez tükenmez kavgalar. Bunu istemiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Karıştırma geçmiş. Oldu bitti işine bak. Yoluna devam et. Bunlar rahmeten lil alemin nasihatler kardeşler. Bunlara uyanlar Ebu Bekir oldular. Bu nasihatleri can kulağıyla dinleyenler Halid bin Velid oldular. Cuma vaazında uyuklayarak dinleyenler de hala sürünüyor görüyorsunuz. Dinlemekten dinlemeye fark var. Yedinci hadisi şerife geliyoruz. Bu hadisi şerifte de hepimize muhteşem bir nasihat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapacak. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi. Bedevinin biri Mescid-i Nebi'de küçük abdestini bozmuştu. Sahabiler onu azarlamaya kalkıştı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Adamı kendi haline bırakın. Abdest bozduğu yere bir kova su dökün. Siz kolaylık göstermek için gönderildiniz. Zorluk çıkarmak için değil. Kardeşler, lütfen durunuz. Olduğunuz yerde durunuz. Zamanı durdurun. Rahmeten lil alemin. Nasıl oluyor bir peygamber, bakınız. Olay nerede gerçekleşmiş? Mescid-i Nebi'de. Gidip hacıların ziyaret ettiği, dualar ettiği yerde. Ne zaman? Muhammed Mustafa sağken sallallahu aleyhi ve sellem. Ne zaman? Ya 10 dakika önce, ya 20 dakika önce Cebrail oradayken. Nerede? Biraz önce Resulullah'ın veya Ebu Bekir'in namaz kıldığı yerde. Kim? Bir bedevi. Bedevi ne demek? Dağ köylüsü demek. Köylü. Yeni Müslüman olmuş, gelmiş. Peygamber Efendimiz orada konuşma yapıyor. Adamın çişi sıkışmış, işemeye başlamış orada. Kaçırmış değil. Tuvalet gibi işemeye başlamış. Neresi burası? Resulullah'ın mescidi. Cebrail'in girip çıktığı yer. Müslümanlar orada ayaklarıyla basmaya utanıyorlar. Konuşmaya utanıyorlar. Melek dolu, Cebrail'li bir yer. Resulullah o köşede konuşma yapıyor. Adam 3 metre gerisinde çamaşırını çıkarmış, çişini yapıyor. Çocuk değil, deli değil, bunak ihtiyar değil. Gülünecek hiçbir şey yok. Biraz sonra teravih namazından çocukları kovanlara pay çıkaracağım ben buradan. Gene gülmeye gerek yok. Gene gülmeye gerek yok. Misafirin yanında çok konuştuğu için çocuğunu azarlayan İstanbul efendilerine de nasihat çıkacak buradan. Gülmeye gerek yok. Yaramaz olduğu için çocuğu babasına şikayet eden öğretmene de nasihat çıkacak. Gülmeye gerek yok. Oradaki sahabiler bir bakmışlar ki bir işeme sesi. Lan nedir, ne değildir? Peygamberin gözü önünde çıkarmış çamaşırını işiyor adam. Kim dayanır buna ki Ömer dayansın? Buna dayanılır mı? Bunun adını anmak bile mümkün mü? Kalkmışlar ki bu provokasyon, tamam işte belli, peygamberin yanında bunu Mekkeli müşrikler gönderdi. Adam provoke ediyor bizi. Mescitte bu yapılır mı? Hani kaçırırsın, neyse. Kaçırma değil, bile bile yapıyor adam. Bakmış ki Efendimiz aleyhisselam, adam iyi bir dayak yiyecek. Bırakın adamı buyurmuş. Bırakın. İşesin, yara karışıyorsunuz. Bırakın, işesin diyor. Siz gidin bir kova su getirin buyurmuş. Gitmişler bir kova su getirmişler. Adam da çişini bitirmiş o arada. Sonra dökün bunu buraya demiş. Temizlen. Bakın demiş, bu kadar kolay ya. Sizi Allah kolaylık göstermek için gönderdi. Zorluk çıkarmak için değil buyurmuş. Burada olay bitmedi biliyor musunuz? Başka bir rivayetinde diyor ki adam baktı ki burada kelle bedava kurtardı. Çok kötü bir durum. O ashab-ı kiram dişlerini gıcırdatıyorlar. Yani bir peygamber orada olmasa ona gösterecekler nasıl yapılır bu iş. Bunu gösterecekler. Fakat adam hayatını kurtardığını anlamış. Kaldırmış ellerini, Allah'ım demiş. Bir bana, bir de Muhammed'e rahmet et, bunlara etme rahmet demiş. Şimdi adam, ashab-ı kiram onu dövmek istediler ya, kardeşim adamın damarında kabalık var, zorla değil. Yaratılışı kaba adamın. Çirkin. Efendimiz de dönmüş, ulan bir dayağı daha hak etti şimdi adam. Orada peygamberin yanında binlerce sahabeye beddua ediyor. Bunlara rahmet etme diyor. Buyurmuş ki be adam, Allah'ın o geniş rahmetini ne daraltıyorsun sen demiş. Ona da bir söz söylemiş ki ölünceye kadar yetsin ona diye. Lakin kardeşler, 5 yaşında çocuk teravih namazında konuştu diye sille tokat komünistleri ülkesinden kovan faşistler gibi camiden çocuk kovan hacı efendiler bu hadisten pay buluyorlar mı kendilerine? Hacı efendi ziyaretine gittin ya da evinize yaşlı bir hoca efendi geldi diye çocuk gürültü yapıyorsun yanınızda diye tekmesiyle onu öbür odaya ya da kaş göz işaretiyle böyle lazerli gözlerle onu öbür odaya doğru sürerken, halbuki düşünmen lazım ki biz burada nasıl olsa Allah rızasına ait şeyler konuşuyoruz, çocuk da hazır burada kulağına bir şeyler çalınsın diye düşünmen gerekirken, yaşlı efendi ahlaklı insanların yanından çocuğu kovduğunda bu hadisten pay gördün mü hiç kendinde? Hangi suçu çocuğun Resulullah'ın mescidine işemekten daha büyüktür ki falakaya yatırdın çocuğu sen? Hep çocuklarda kabahat bulmayalım. Hep Siyonizm değil bu işlerin sorumlusu. Az Siyonist kafasıyla da hareket etmedik biz. Kardeşler, işte Muhammed Aleyhisselam budur. Budur. Keşke babalarımız, annelerimiz bebekken bize biberon bulmasalardı, lastik emzik bulmasalardı da 3 yaşından beri bunları duyup büyüyen Müslüman olsaydık. Keşke sütsüz kalsaydık, kuru mısır ekmeği yeseydik de bu sözlerle büyüseydik. Çünkü ekmek bulamadan büyüyen ashab-ı kiram çocukları hiçbir zarar görmediler. Ama biz bol ekmek bulduk, süt bulduk, bunları bulamadığımız için hayatımızı zehir ettik kendimize. Benim peygamberim, rahmeten lil alemin peygamberim benim. Cinler ona hayran, cinler bile onu dinlediler de, Kur'an'dan öğreniyoruz, şu tatlı sözleri söyleyen peygambere nasıl iman etmeyiz dediler. Cinler, cinler, üzerine bindiği devesi bile onun arkasından ağladı. Üzerinde konuşma yaptığı bir kütük vardı, iki karış. Sonra o kütük çürüdü diye kenara koydular. Yüzlerce sahabinin önünde kütük çocuk gibi ağladı Resulullah'ı kaybettim diye. Biz 50 hadis dinlesek veya dinlemesek eğer hiçbir şey değişmiyorsa bizim için, yazık bir hurma kütüğü kadar tanıyamadık demektir Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'i. O rahmeten lil alemin, ama kapısını bağrını açan için, kulağını açan için, de bana ya Resulallah de yapayım diyen için. Benim peygamberimi tanımak isteyen onun ulu orta seçilmiş 7 tane hadisi şerifine baksın. İşte rahmeten lil alemin budur. Bunun için çiçek dağıtmak, gül dağıtmak gerekmiyor. İşte onun gülleri bunlardır. Onun gülü budur. Onun mesajı budur. Onun daveti budur. Kardeşler, çok zarardayız. Çok ama. Neler kaybetmişiz biz? Zararın neresinden dönersek kârdır. Hemen dönüyoruz. Allah'a dönüyoruz. Peygamberine dönüyoruz. O zaman 3 gün geçmeden içimizde bir serinlik, bir huzur hissedeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.